أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بسم الله. أي إيمان edenler, Allah'ın size helal kıldığı İyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Evet, Maide suresinin 87 ve 88. ayet-i kerimelerini okudum. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Allah'ın helal kıldığını haram kılma. Biz biliyoruz Allah-u Teala'nın haramları ve yasaklarına dikkat hususunda ayet-i kerimeler geldikçe bunları konuştuk. Burada ise farklı bir konu var. Aslında nedir? Haram olanı helal kılmak, ki bu çokça yaptığımız, çokça yapılan bir şey aslında kul olarak, insanların daha çok yaptığı bir şey. Ama burada da farklı bir nokta var. Bu da aynı şekilde yasaklanmış bir şey Allah-u Teala tarafından. Kesinlikle İslam dini de aynı şekilde nasıl haram olan bir şeyi helal saymak, helal kılmak doğru değilse, kabul edilmiyorsa, aynı şekilde helal olan bir nimeti, Allah-u Teala'nın helal saydığı bir nimeti haram görmek de aynı şekilde yasaklanıyor bu ayet-i kerimeyle ilgili. Ayetin nüzulüyle ilgili de meşhur olan biliyorsunuz rivayetler var. Onlara bakacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip de sahabelerden birisinin ben bundan sonra et yemeyeceğim demesi hususunda bu ayet-i kerimenin indiği söyleniyor. Ve onun dışında yine buradaki rivayetlere bakıyoruz. Nedir? Aralarında Ebu Bekir, Ali, İbni Mesud, Abdullah bin Ömer gibi çok meşhur sahabelerin olduğu bir grup Osman bin Mazun'un evinde bir araya geldiler ve gündüzün oruç tutup geceleyin namaz kılmak ve döşekler üzerinde yatmamak, et ve yağlı şeyler yememek, koku sürünmemek ya da çok güzel elbiseler giyinmemek hususunda birbirlerine söz veriyorlar. Bundan sonra ne yapıyor? Allah-u Teala da bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Yani aslında burada biz birkaç ayet-i kerime öncesinde ruhbanlardan, Hristiyanlardan bahsetmiştik. Hristiyan din adamlarının nasıl hani yaşadıkları, ama İslam'ın ruhbanlığı kesinlikle kabul etmediği aslında geçen haftaki derslerde konuştuğumuz konulardandı. Tam da bunun üzerine bu geliyor. İslam'ın bu noktada bir orta yolu bulduğunu görüyoruz. Evet, mümin Allah-u Teala'nın kendine haram kıldığı her türlü şeyden uzak duracak, ama helalleri haram etme noktası da aynı şekilde nasıl haramları helal etmek kabul edilmiyorsa, caiz değilse dinde, bu da aynı şekilde değildir. İnsanın yaratılışına, fıtratına aslında aykırı bir durum bu. Ondan dolayı sahabiler tabii bunu iyi niyetle düşünüyorlar. Yani daha çok ibadet etmek, daha çok Allah-u Teala'ya yaklaşmak ve yakın olmak niyetiyle aslında dünyadan biraz da geri durmak, dünya nimetlerinden biraz uzaklaşma düşüncesi bu. Ama bu ayet-i kerimeyle tabii ki kabul edilmiyor. Allah-u Teala bu ayeti indirdiği söyleniyor. Ve yine bununla ilgili olarak rivayetler var. Buhari'de güzel bir rivayet var. Tam bu ayet-i kerimenin inişiyle ilgili, onu okuyalım inşallah. Bakın, diyor ki Enes dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının odalarına 3 kişi gelerek Peygamber Efendimizin ibadetine dair soru sordular. Onlara bu hususta istekleri haber verilince bunu kendileri için azımsar gibi oldular ve şöyle dediler: biz nerede? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Allah onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamış bulunuyor. Onlardan birisi şöyle dedi: ben ebediyen gece namazı kılacağım. Diğeri ise ben de sene boyunca oruç tutacağım ve asla orucumu açmayacağım dedi. Öteki de ben hiçbir zaman evlenmeyeceğim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip şöyle buyurdu: şöyle şöyle diyenler sizler misiniz diye sordu. Ve dedi ki: bana gelince Allah'a yemin ederim aranızda en çok Allah'tan korkan benim. Ona karşı en takvalı olanınız da benim. Ama ben oruç da tutarım, iftar da ederim, namaz da kılarım, uyurum da ve hanımlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirecek olursa o benden değildir diyor. Özellikle bu çok meşhur bir rivayet arkadaşlar. Sizler de duymuşsunuzdur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi istekleri kabul etmemiş sahabelerden gelip ona bu şekilde talepler iletenler olmuş. Yine başka bir rivayette de en son Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle sürekli oruç tutmak isteyen bir sahabeye o zaman Davud'un orucunu tut, bir gün orucunu tut, bir gün aç diyerekten böyle bir şekilde yönlendirdiğini biz biliyoruz. Yani bütün günler oruç tutmak, bütün geceler ibadet etmek ve dünyadaki nimetlerden tamamen el etek çekmek. Böyle bir şey İslam istemiyor. Allah-u Teala böyle bir şeyi bizden kabul etmiyor. Özellikle bir hadis-i şerif var burada. Aslında bunun neden dinen hoş görülmediği ile ilgili. Burada yine güzel bir rivayet var. Ona bakalım. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seriyelerinden birisinde beraber yola çıktık diyor. Kim diyor? Ebu Ümame diyor. Ve diyor ki adamlardan birisi içinde bir miktar su bulunan bir mağaranın yanından geçti. Bu mağarada kalarak oradaki sudan içip etrafında bulunan bakliyattan yemeği ve böylelikle dünyadan el etek çekmeyi içinden geçirdi. Sonra dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip ona bundan söz etsem iyi olur. Bana izin verirse yaparım, aksi takdirde yapmam. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in yanına varıp şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Ben beni yaşatacak kadar suyu ve bakliyatı bulunan bir mağaranın yanından geçtim. İçimden bu mağarada kalıp dünyadan el etek çekmek geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Ben ne Yahudilik ile gönderildim ne de Hristiyanlıkla. Aksine ben müsamahakar Hanif dini ile gönderildim. Muhammed'in nefsi elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda sabahleyin bir yola çıkış yahut da akşamleyin bir yola koyuluş dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Sizden herhangi biriniz savaş için ya da cemaatle namaz gibi safta durması 60 yıl kendi başına nafile namazından daha hayırlıdır diyor. Gerçekten bu rivayet de çok güzel meseleyi bize anlatması açısından. Bakın buradaki sahabe ne yapıyor? Kendini ibadete adamak istiyor. Tek başına bir mağarada oradaki biraz suyla, oradaki biraz yiyecekle ömrünü geçirmek istiyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu sorduğunda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bunu kabul etmiyor. Bu rivayette böyle dikkat çekici birkaç nokta var. Onlardan birisi de bunu içinden geçiriyor, düşünüyor ama sonra diyor ki ben bunu peygambere sorayım. Hazreti Peygamber acaba buna ne der? Burada tabii sahabe efendilerimizin hassasiyeti hemen yine karşımıza çıkıyor. Ve zaten bu ayet-i kerimelerin sonrasında en son konular biterken gelen ayet-i kerime Allah'a ve Resulüne itaat konusunda arkadaşlar. Yani hükümler ard arda sıralandıktan sonra itaat konusu geliyor. Yani bu gelen hükümlere teslimiyet ve Allah'ın ve peygamberinin söylediklerine itaat etmek onun emirlerine. Şimdi bakın burada peygamberimiz bunu kabul etmiyor. Diyor ki ben Yahudilik ya da Hristiyanlık ile gönderilmedim. Biz biliyoruz Maide suresinin ayet-i kerimelerinde çok sıkça bahsettik. Birkaç haftadır hem Yahudilerle ilgili konuşuyoruz hem geçen hafta Hristiyanlarla ilgili en son konuştuğumuz ayetler. İşte onların dinlerini getirdikleri hal aslında biz biliyoruz ki bütün dinler Allah katından tevhid dini olarak indirildi. Ve bütün peygamberler de İnsanlığa tevhidi la ilahe illallah'ı getirdiler. Sonradan insanların tahrif etmesiyle dinlerin içerisine bir takım şeyler katması ile aslında dinler ne oluyor? Başka bir hal alıyor. İşte burada Allah-u Teala bunu istemiyor. Yani İslam ümmetini özellikle bu ehli kitaba benzememe konusunda uyaran ayet-i kerimeleri okuduk biz birkaç haftadır. Ve bunu her zaman da yineliyoruz. Birkaç haftadır hep derslerimizde Fatiha suresindeki hikmeti de konuşuyoruz. En büyük duamızın, günde defalarca ettiğimiz duanın Fatiha'da işte bu ehli kitaba benzememe noktasında onların yoluna değil bize sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim dosdoğru yol, İslam yolu. Ve bakın bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle diyor ki bakın ben diyor müsamahakar Hanif dini. Hanif dini konusunu biz Hazreti İbrahim'le ilgili gelen rivayetlerde her zaman bildiğimiz bir şey değil mi? Hanif din aslında tertemiz tevhid inancını ifade eden bir kavram ve Hazreti İbrahim'in İbrahim'e atfedilen aslında bir kavram. Hanif dini, yani İslam'dır, bozulmamış. Ve burada Hanif dini derken müsamahakar bir din var. Yani katı bir din yok. Hani söylenenin aksine, zannedilenin aksine din bu kadar zor değil. Hani dini yaşamak imkansız değil, çok ütopik bir şey değil. Helaller belli zaten, haramlar belli. Her zaman her yerde vurguladığımız gibi haram kılınan şeylerin sayıları işte parmakla sayılacak kadar, sayabileceğimiz kadar az. Ve helallerin ise sınırsız olduğunu biz biliyoruz, çokça olduğunu biliyoruz. Ve burada özellikle bu ayet-i kerimede ki mesele de fıkıhçıların buradan çıkardıkları, hani duymuşsunuzdur eşyanın aslında ibaha vardır. Yani her şeyin aslı aslında mübahtır. Onu haram kılacak ya da onu yasaklayacak herhangi bir hüküm olmadığı sürece helallik burada esastır. Bu ayet-i kerimede özellikle bu konu var. Şimdi İmam Kurtubi burada bu rivayetleri bize veriyor. Ne dedik? Ayet-i kerimeyi tekrar hatırlayalım. Bakın ne dedik? Allah'ın size helal kıldığı o en temiz ve en güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın diyor. Bu haddi aşmak burada nedir? İşte Allah size helal kılmış, temiz ve tayyip, yani temiz ve güzel. Tayyip ve helal kavramı var burada. Onunla ilgili inşallah birkaç tane not mutlaka bugün söylememiz gerekiyor. Buna benzer ayet-i kerimler Kur'an-ı Kerim'de yine başka yerlerde de geliyor. Yani Allah'ın helal kıldığı, helalen tayyiban, helal ve tayyip ifadesi çok önemli. Bugünlerde özellikle çok önem arz ediyor. Ama burada işte Allah'ın helal kıldığı ve izin verdiği, yenilmesine izin verdiği ya da kullanılmasına izin verdiği herhangi bir nimeti haram kılmak da haddi aşmaktır. Bazen bu haram kılma, tabii direkt bir haram kılma değil de insanları onlardan uzaklaştırma noktasında diyelim. Bu biraz zühdü yanlış anlamaktır demiş ve zühdü yanlış anlayanların düşüncesi dir diyor burada. Bakın diyor ki bu ayet-i kerime ile ona benzeyen diğer ayetler ve bu anlamda varit olmuş hadis-i şerifler aşırı giden zühd taslayıcıları ve mutasavvıflar arasında işi tembelliğe vuranların yaklaşımları reddedilmektedir. Özellikle son okuduğum biraz önceki rivayet çok güzeldi. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bakın diyor, ben Hanif diniyle gönderildim. Yani bir mağarada ömür boyunca ibadet etmek isteyen o adama izin vermezken söyledikleri çok önemli. Bakın diyor ki Allah için sabahleyin yola çıkmak, akşamleyin yürümek, bakın bir yola koyulmak, dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Yani aslında burada istenilen şey ne? Dünya içerisinde yaşayan aktif bir mümin değil mi? Aktif ve Allah-u Teala'nın ona verdiği vazifeleri yerine getiren her şeyden önce nedir? Tabii ki tebliğ vazifesidir değil mi? İnsanın, Müslümanın bir kenara çekilip toplumdan kendini uzak tutarak, soyutlayarak toplumdaki herhangi bir işte fitne, fesat. Şimdi ahir zamanda özellikle belki en kolayı bu. O zaman bile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bile bakın sahabilerin bir endişesi var. Taşıdıkları endişe diyorlar ki biz nasıl Allah'a yaklaşacağız? Nasıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşacağız? Nasıl cennette ona yakın mertebede olacağız? Daha çok ibadet etmemiz gerekir derken dünyadan etek çekmeye çalışıyorlar. Şimdi ahir zamandayken tabii ki haramlardan, günahlardan, fesattan, fitneden uzak durma meselesi daha çok gündemde. Ama biz hep burada şunu söylüyoruz. Peygamberler davetlerinde de hep buna önem vermişler. Yani İslam hiçbir zaman dünyadan etek çeken, insanlardan uzaklaşıp kendi başına yaşayan bir Müslüman istemiyor. Yani Müslüman hayatın içinde aktif bir şekilde hem tabii kendi hayatını yaşaması mübah dairede, helal dairede Allah-u Teala'nın dünyada insanlar için yaratmış olduğu ve insanın emrine vermiş olduğu her nimetten olabildiğince faydalanarak dünyada kalması hem de nedir? Bu kulluğu yaşaması ve bu kulluğun gereği olarak da insanlara da bu kulluğu anlatması, örneklemesi açısından insanların arasında bulunması çok önemli. Ondan dolayı bunu bir zühd, zahitlik olarak görmeyin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer öyle olsaydı ben insanlar içinde Allah'tan en çok korkanım Yani Allah'ın Resulüyüm ben. Buna rağmen sizin yaptığınızı yapmıyorum. Bazı geceler namaz kılarım, bazı geceler uyurum, bazı günler oruç tutarım, bazılarını da tutmam ve kadınlarla da evlenirim dediği rivayette. Bu çok önemli. Müslüman evet hayatın içinde olacak, hayatın ortasında olacak. Zaten öyle olmamış olsa nedir? Sadece kendi ibadetleriyle meşgul olarak yaşamış olması onun üzerinden sorumlulukları düşürmüyor. Geçen haftalarda konuşmuştuk hatırlarsanız, hani emri bil maruf konusu vardı ve özellikle ehli kitaptan din adamlarının en büyük hatalarının da insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetme noktasında geri durmaları, yani emri bil maruf nehi anil münker yapmamaları, insanlara nasihat etmemeleri, insanları kötülükten alıkoymamaları. Bu nedenle Allah-u Teala onları azarlıyordu önceki ayetlerde. İşte Müslüman da dünyadan bu noktada hani geriye çekilip ben sadece kendi kulluğumu yapacağım dediği zaman ne oluyor? Onlar da bu görevi yerine getirmemiş oluyorlar ki biz her zaman burada ehli kitapla ilgili ayet-i kerimeler geldiği zaman bir karşılaştırmaya gidiyoruz. Onlar böyleydi ve biz nasıl olmalıyız? Ve hep şunu söylüyoruz, yani düşünürseniz ne dedik biz? İnsanların herhangi bir mümin kulun salih, kendi halinde ibadet eden iyi bir kul olmasından ziyade neyden rahatsız olduklarını konuşuyoruz. Onlara da bu iyilikleri, güzellikleri tavsiye ettiği zaman sorun başlıyor. Yani salih bir insan belki de çoğu zaman işte fitne içerisindeki, günah içerisindeki, küfür içerisindeki toplumları çok rahatsız etmiyor. Kendi halinde orada işte ibadetini yapsın, bize de değmesin, dolaşmasın diye düşünüyorlar. Ama onları rahatsız eden şey nedir? İnsanlara da iyiliği, güzelliği ve Allah'ın dinini, la ilahe illallah'ı tebliğ eden toplumu da iyileştirme, ıslah etme ve düzeltme çabasında olan muslih bir insan olma noktasında karşı taraf rahatsız oluyor. İşte burada tek başına salih olmak yetmiyor. Yani peygamberlerin davetlerini Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman da hep bunu görüyoruz. Hani Şuayb Aleyhisselam'a kavminin söylediği bir şey, senin namazın mı emrediyor bizim hayatımıza karışmanı, bizi işte taptıklarımızdan uzaklaştırmanı ya da bizi yaptıklarımızdan nehyetmeye çalışman namazın sebebiyle mi oluyor? Sen namazın yüzünden mi bizi rahatsız ediyorsun? Yani git sen namazını kıl. Ve de çoğu zaman baktığınızda belli bir noktadan sonra ne yapıyorlar? Yani bütün peygamberler, bakın peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da aynı şekilde müşriklerin geldiğini ve bir takım tekliflerde bulunduğunu biliyoruz biz. Yani sana şunu verelim, işte seni içimizden en itibarlı kılalım, sana çok mal verelim, içimizde en zengin sen ol, işte seni en güzel kadınlarımızla evlendirelim. Ne istiyorsun? Yani şan, şöhret, şeref, zenginlik, para, ne istiyorsan sana verelim. Yeter ki bu davandan vazgeç dedikleri dava Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde oturup da ibadet ettiği değildi arkadaşlar. Neydi? Evinden dışarıya çıktığı ve onları da işte Safa Tepesi'ne çıkıp da davet ettiği o La İlahe illallah meselesiydi. Yani insanların o dönemde de bu dönemde de aslında rahatsız oldukları konu herhangi bir Müslümanın kendi kendine yaşadığı din değil, o dini insanlara da tavsiye ettiği, anlattığı noktada problemler başlıyor. Ama bu bizim için kaçınılmaz. Bugün okuduğumuz bu hadis-i şerif de aslında bu anlamda çok önemli. Biz aslında Allah'ın helal kıldıklarını haram kılma ayet-i kerimesini okuduk. Onunla ilgili gelen bir rivayette böyle bir ibare vardı. İşte orada bunun zühd zannedilmemesi gerekiyor. Yani hani yanlış anlaşılan kavramlar, zahitlik gerçekten nedir? Ona bakmak lazım. Bu aslında diyor ki bir tembelliktir. Hani kendine çekilmek ya da hep ibadetlerle uğraşıp, nafile ibadetlerle uğraşıp toplumdan uzak kalmak. Bu aynı zamanda bir tembelliktir diyor burada. Ve Taberi'nin bir görüşü var. Diyor ki bir Müslüman bunları kullanmaktan dolayı bir derece kadar zorluk ve sıkıntılar ile karşılaşacağından korksa bile Allah'ın mümin kulları için helal kılmış olduğu şeylerden herhangi bir hoş ve temiz yiyeceği, giyeceği ya da evlenmeyi haram kılması hiçbir Müslümana caiz değildir demiş. Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Mazun'un bu dediği şeyi, ne dedi Osman bin Mazun? Ben kadınlardan ebediyen uzak duracağım dedi. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu kabul etmedi. Bununla ilgili gelen rivayetlerde yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle evlilikten uzak durmak isteyen sahabilere karşı verdiği öğütler ve bunu asla kabul etmemesinin bir nedeni de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirette ben sizin çokluğunuzla övüneceğim, kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı ben sizin çokluğunuzla övüneceğim diyor. Bundan dolayı da bakın İslam ümmetinin çok olması, sayı olarak çok olması da önemli. Tabii ki burada nicelikten daha öte nitelik var, ona amenna. Sayı kadar tabii ki donanımlar da çok önemlidir, kalite de çok önemlidir ama Peygamberimizin özellikle bu çokluk ifadesi var. Ondan dolayı evlilikten uzak durma konusunu kesinlikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmemiş. Şimdi burada sahabeler geliyor ve soruyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onlara söylüyor bunun uygun olmadığını, İslam'da ruhbanlığın olmadığını söylüyor. Şimdi her ne kadar bu açık açık söylenme olabilir arkadaşlar ama baktığımız zaman toplumda yaygınlaşan fesatla birlikte evliliğe talebin de az olduğunu görüyoruz maalesef. Şu anda Müslüman toplumlarda biraz da batıdaki düşüncelerin etkisiyle maalesef ya evlilikten çok uzak duran ya da çocuk sahibi olmaktan işte ben böyle bir dünyaya nasıl çocuk getiririm şeklinde bir ifadeyle uzak duran gençler görüyoruz. Tabii ki bu yanlış. Biz burada neyi öğreniyoruz? Yani bizi yaratan Rabbimiz bizim yaratılışımıza, fıtratımıza uygun bir hayat tarzı ve bir ne diyelim bir sistem de aslında bizim için sundu. Peygamberlerini gönderdi, kitaplarını gönderdi. Ve bizim ona uygun bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Öyle olmadığı takdirde tabii ki sıkıntılar geliyor. Hasan Basri'den bir rivayet var. Diyor ki bir adam Hasan Basri'nin yanına gelerek şöyle demiş. Benim bir komşum var. Bir türlü pekmez peltesi yemiyor. Hasan Basri neden diye sorunca adam o bunun şükrünü eda edemeyeceğini söylüyor. Hasan der ki, peki o kişi soğuk su içmiyor mu diye sordu. Soruyu soran evet deyince şu cevabı verdi. Senin komşun cahilmiş çünkü Yüce Allah'ın soğuk su nimeti onun üzerindeki pekmez peltesi nimetinden daha fazladır diyor. Gerçekten bakın orada hani bir nimetten uzak duruyor ve bunu kendince bir takva olarak görüyor. Ama öyle değil. Hani bunu haram saymaya kadar gitmek işte Müslüman o itidal noktasından uzaklaştırıyor. Ne haram kıldığı, Allah'tan haram kıldığı işte biraz sonra mesela içkiyle ilgili hükümler geliyor. Ne haram kıldığı bir şeyi helal etmek ne kadar yanlışsa aynı şekilde helal kıldığı bir nimeti de Allah-u Teala'nın haram etmesi doğru değil. Zaten başka bir ayet-i kerimede biliyorsunuz ne diyor Allah-u Teala? Biz bu iyi ve güzel nimetleri kim haram kılabilir? Ve güzel nimetleri, güzel elbiseleri, güzel kıyafetleri, dünyadaki güzellikler aslında dünyada nedir? Herkes için. Ahirette ise sadece müminler içindir. Yani Allah'ın bu nimetlerini kullanma ve istifade etme noktasında diğer insanlara göre belki de nedir? Daha haklı olan ya da en evla olan yine Müslümanlar olacak. Evet, burada bakın İbnül Arabi der ki, ilim adamlarımız şöyle demiştir. Bu dinin dosdoğru uygulanması ve malın haram olmaması halinde böyledir. Şayet insanların dini fesada uğrar, haram yaygınlık kazanırsa o zaman başka şeyler olabilir. Yani lezzetleri harama düşmek korkusu ile terk etme o farklı bir olay ama %100 helal olduğunu bildiğin herhangi bir şeyi dediğim gibi Allah-u Teala insanın istifadesine sunduğu bir şeyi haram kılmak kesinlikle ne olarak addediliyor? Burada ayet-i kerimenin sonunda haddi aşmayın diyor arkadaşlar. Ayetin bakın sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Haddi aşanları sevmez. Bu tür ifadeleri biz Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Allah'ın hudutlarına yaklaşmayın. Allah'ın sınırlarına yaklaşmayın ve haddi aşmayın. Burada haddi aşmak olarak nitelendiriyor Allah-u Teala. Çünkü bir şeyi helal ya da haram kılma yetkisi sadece Allah-u Teala'ya aittir. Teşri yani kanun koyma, hüküm koyma, emir koyma, düzen koyma işi Allah-u Teala'nın elindedir. Buna herhangi bir kulun müdahalesi de kesinlikle nedir arkadaşlar? Haddi aşmaktır. Müslüman diyor bunun ikisinin arasında olmak. Bu haddi aşmak haram kıldıklarını da ruhsatlara sarılarak ve zorlamalarla helal kılmak ya da helal kıldığını da zühd adı altında, zahitlik adı altında haram kılmak helal kıldığında, bu da ikisi de yanlış. İkisi de ifrat ve tefrit ve ikisi de haddi aşmaktır demişler buradaki ifadelerde. Evet, Kur'an yolunda da bir iki tane not vardı, ona bakalım. Diyor ki bakın nedir İslam toplumunda aslında olması gereken anlayış, hakim olması gereken anlayış nedir? Bireysel hayatta meşruiyet çerçevesi içinde dünya nimetlerinden olabildiğince fakat ölçülü biçimde yararlanma alışkanlığı kazanmaktır diyor. Toplum düzeyinde ve tüketim arzusunun zinde kalması sayesinde üretim artacak, ekonominin canlılığı da korunmuş olacaktır. Dengeden bahsediyor arkadaşlar. Tabii burada her zaman şuna da mutlaka bu notu düşelim. Şimdi bugünkü konumuz veya ayet-i kerime bu bağlamda olduğu için bunları konuşuyoruz. Ama şu anda tam tersi belki de hani daha çok aslında rastladığımız konu haramların helal sayılması, insanların ölçüsüzce dünya nimetlerine saldırması ve bir tüketim çılgınlığı içerisinde günümüz insanın tüketim içinde olması daha çok gördüğümüz bir konu aslında. Orada da şuna dikkat etmek lazım. Evet, Allah'ın helal kıldığı nimetleri haram saymayacağız ama helal kıldıklarından da ölçülü bir şekilde faydalanma. Hani burada haddi aşmak konusunu aynı o şekilde anlayanlar da olmuş ehli ilimden. Yani ayette bu temiz ve helalleri haram, temiz ve tayyip olanları, iyi ve güzel olanları haram saymayın. Ama bunları da kullanırken haddi aşmayın. Bunlardan istifade ederken de haddi aşmayın şeklinde bu ayet-i kerimeyi anlamak da mümkün. O şekilde ifade eden ilim adamları da olmuş. Ya nedir? Yiyin için. Fakat israf etmeyin diyor Allah-u Teala. Oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bakın Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve tertemiz olarak yiyin ve siz iman ettiğiniz Allah'tan korkun diyor. Burada özellikle yemek kelimesi geçmiş ayet-i kerimede ama tefsirlerde hemen hemen hepsinde şu açıklama var. Burada yemek şeklinde ifade edilen konunun aslında içmek, giyinmek gibi herhangi bir nimetten yararlanma konusu için geçerli olduğu, her ne kadar sadece yemek yeme konusu olsa da. Bakın nedir? Orta yolu tutma var. Hani bazıları demiş ki işte nefsini terbiye vermek, yani nefsin hoşuna giden şeylerden tamamen uzaklaşarak nefsi terbiye etmek. Yine o dinen o da doğru görülmüyor. Evet, nefsi terbiye edeceğiz ama nedir? Yani o da denge içerisinde olacak ve her durumda orta yolu seçmek. Çünkü tek bir insandan söz etmiyoruz, tek bir kuldan söz etmiyoruz. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan yani bu emirlere muhatap değil mi? Kur'an ve sünnetin emirlerine her biri farklı nefisler taşıyor, farklı iradeler taşıyor, farklı donanımlarda insanlar, farklı imkanlarda insanlar aynı zamanda değil mi? Onlara baktığımız zaman İslam'ın bu anlamda gerçekçi hükümler, yani uyulabilir, yani pratiğe dökülebilir hükümler getirdiğini biz biliyoruz. Ve buradaki ayet-i kerime bugün için, bugünlerdeki gündemimiz için çok önemlidir demiştim arkadaşlar. Nedir o? Temiz ve helal beslenmek, tayyip beslenme konusu çok önemli biliyoruz. Bugünlerde neden önemlidir diyeceğim. Zaten son olayları biliyorsunuz, Gazze'deki mevzularla birlikte bir boykot olayı var gündemimize giren, aslında hep her zaman gündemimize olması gereken, zaman zaman da girip çıkan bir konuydu bu ama son dönemde daha bir ısrarlı ve kararlı olduk bu konuyla ilgili olarak. Hani bunu gözlerimizle gördüğümüz zaman, hani biz bu boykotu senelerce yapmadığımızda güçlenen bu Siyonist rejimin nasıl dünyaya bu şekilde meydan okuduğunu, insanları dünyanın gözü önünde katlettiğini, bebekleri öldürdüğünü, bunu canlı yayında yaptığını, bu şekilde haddi aştığını gördüğümüz zaman biz biraz daha elhamdülillah daha kararlıyız bu boykot konusunda. Şimdi boykot listelerine baktığımız zaman da birçoğu zaten bunlara ait ürünler olduğunu görüyoruz. Ve işte orada bakarsanız temiz ve helal, tayyip beslenmenin önündeki aslında en büyük engel Bizim şu anda boykot listesinde ard arda sıraladığımız yiyecekler, bir taşla belki birkaç tane kuş vuruyoruz şu anda. Hani biz belki bu başımıza gelenlerin bizim için kötü olduğunu, şer olduğunu zannederken Allah-u Teala buradan çok farklı, çok başka hayırlar bizim için murad etmiş. Çünkü Gazze'deki olayların çok yakınında, hemen öncesinde biz neden bahsediyorduk? İşte dünyayı bekleyen bir gıda krizinden ve bu aslında böyle bir şeyin olmadığından, bunun da oluşturulduğundan ve insanların bilerek ve isteyerek gıdalarıyla, besinleriyle oynandığından bahsediyorduk ve bazı kesimlerde sağlıklı yaşam adı altında, işte temiz yaşam adı altında yavaş yavaş şu listelerdeki işte içinde katkı maddeleri olan gıdalar, işte genetiği bozulmuş, genetiğiyle oynanmış gıdalar, bunlardan sadece bu niyetle uzak duran insanlar da gerçekten sayıları her geçen gün artıyordu. Bunun hemen arefesindeydi bu Gazze olaylarının. Tabii ki o zaman bu kadar da net değildi belki büyük bir kesimin gözü önünde. Ama şu anda tam olarak netleştik. Yani boykot listesine lütfen bakın. Birçoğu paketli ürünler, içinde katkı maddelerinin olduğu ürünler. Aynı şekilde bakın boykot listesindeki kimyasallar, aynı şekilde yine insan sağlığına zarar veren kimyasal içerikler ki oradan bazı ürünlerin, bu boykot listesindeki bazı temizlik maddelerinin kendi ülkelerinde üretilirken içlerindeki kimyasal oranların daha düşük, bizim ülkelerimizde ise bu kimyasal oranların daha yüksek tutulduğuna ilgili de bugünlerde paylaşımlar yapılıyor arkadaşlar. Tabii ki bunların hepsini araştırarak, doğruluğundan emin olarak almaya çalışıyoruz. Evet, Allah-u Teala burada emri var bize. Diyor ki temiz ve helal olanlardan yiyin ve iman ettiğiniz Allah'tan korkun. Yani bu çok önemli bir şey aslında. Ve biz biliyoruz ki helal yemek, yani helal yemek bir rızkın kazanıldığı yolla ilgili. Hani rızkın helalliği helal yolla kazanılmış olma meselesi var. Bir de helal yolla kazanılmış bir para ile, bir mal ile satın alınan her neyse onların da helal ve temiz olması gerekiyor arkadaşlar. Yani insan sağlığına zarar vermemiş. Bu tayyip kelimesi hani temizdir, güzeldir, iyidir şeklinde ama burada faydalı ve yararlı meselesi de var aslında tayyip kelimesinin içinde. Bununla ilgili tabii ki detaylı olarak yapılan araştırmalar var. Birçok araştırma var. Ben bu ayete baktığım zaman biraz da aslında dolaşmak istedim ama çok fazla oralara girip dersi de ayetlerden de geri kalmayalım istiyorum. Dediğim gibi bu helal ve temiz beslenme bize emrediliyor burada ayet-i kerimede. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda çok emirleri var. Çok ondan gelen rivayetler var. Bir kere helal beslenmenin salih amellerle çok yakından ilişkisi olduğunu biz biliyoruz. Her zaman ders halkalarımızda, her yerde hocalarımız, her yerde işte vaizelerimizin değindiği konular, helal yemek konusu insanın aynı zamanda salih ameldeki, itaatteki durumuna da etkisi var. Ve helal yemek konusunun tabii ki duaların kabulüne de etkisi olduğunu biz bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir hadis var. Hani bir adam görüyor, diyor ki bakın uzun yoldan gelmiş bir adam, saçı başı dağınık, üstü başı kirli, yediği içtiği haram ama ellerini Allah'a açmış. Nasıl kabul edilecek bunun duası? Ondan dolayı çok önemli bir şey tabii ki bedenimizin sıhhatini korumak, aynı zamanda ruhumuzun sıhhatini korumak için de temiz ve helal beslenmemiz çok önemli bir konu. Bugünlerde boykotu, hani sürdürülebilir boykot konusunu da çok dile getiriyoruz biz arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Yani körü körüne ya da işte bir heyecan ve bir coşkuyla her şeyi birden boykot etmeye çalışıp sonra elimize yüzümüze bulaştırıp geri durmak yerine herkes gücünün yettiğince belirli kalemler ya da belirli markalar ya da belirli ürünleri kendine not edecek ve onlar üzerinde ısrarlı ve kararlı ve tutarlı bir şekilde boykotu yapacak. Şimdi biz bu boykotları kendimiz yaparken ya da çevremize boykot konusunda bilinçlendirmeye çalışırken bu çok kıymetli bir şey. Yani bunu bir konuyla ilintilendirmemiz gerekiyor. O da bu. Yani bakın zaten bu ürünler sizin sağlığınıza zararlı, bedeninize zararlı, ruhunuza zararlı. Bunlar zaten birçok hastalığı beraberinde getiriyor sonrasında. Bizim bunlardan sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın zaten bizim bu gıdaların hepsinden şu anda uzak durmamız gerekiyor. Hepsi de işte bu nedir? Dünyayı yönetmek isteyen ve avucuna içine almak isteyen insanların ürettikleri ürünler bunlar. Bunların içerisinde hala bilmediğimiz ne olduğunu söylemedikleri, işte bir takım harflerle E'dir, B'dir, C'dir, simgeledikleri bir takım maddeler var. Ve bu maddeler nedir? İnsanın kimyasını, fıtratını bozan maddeler. Bunu vurgulamamız gerekiyor. Yani boykotu dediğim gibi biraz da başarıya ulaştırmak için bu çok önemli bir giriş noktası arkadaşlar. Bunu mutlaka yapalım. Birkaç tane sayfa gördüm ben. Ürünleri boykot edilecek ürünlerden kalem kalem bahsederken bu ürünlerin aynı zamanda zararlarını da ifade etmiş. Onun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. 89. ayet-i kerimede ise ne var arkadaşlar? Yeminler var. Yemin meselesi var. Ona bakalım hemen. Ne diyor? Allah sizi yeminlerinizdeki lağivden dolayı sorumlu tutmaz diyor. Şuradan okuyayım size arkadaşlar. Biraz daha Türkçe olsun diyelim. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur diyor. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredersiniz diyor. Yemin ediyor, çok önem vermiş Kur'an-ı Kerim arkadaşlar ve burada yalan yere yemin konusu var. Çok önemli bir konu. Kasten ya da kasıtsız olarak yani yemin etmek. Bunların tabii kefareti var. Kasıtsız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz ama bilerek kasten ettiğiniz yeminlerden dolayı Allah sizi sorumlu tutacaktır. Bakın diyor ki kefaretinden bahsediyor. Şimdi yemin konusuyla ilgili birkaç madde var Kur'an yolunda. Onlara bakalım. Dini konularda toplumu aydınlatmak için diyor. Bakın Kur'an-ı Kerim özellikle bu ayet şunları vurgulamış. Birincisi, yemin çok ciddi bir beyandır. Kasıtsız olarak yapılan yeminlerden ötürü Allah katında sorumluluk yoksa da bu konudaki yersiz ağız alışkanlığı yemini ciddiyetini zedeler. Evet, bu ağız alışkanlığı konusu çok önemli. Yani böyle vallahi billahi tallahi diye günlük konuşmalar arasında bu yemin konusunu sürekli ifade etmemek lazım. İşte bu diyor bir ciddiyetsizliktir ve yeminin önemini, ne kadar önemli bir şey olduğunu bu biraz zedelemiş oluyor arkadaşlar. Bu kasıtsız yeminler aslında dil alışkanlıkları. Çok şükür bizde belki o kadar yoktur. Arap toplumlarında biraz da onlarda hani fark etmeyen, yemin olduğu fark edilmeyen vallahi vallahi diye çok fazla konuşuyorlar. Vallahilere çok dikkat etmek gerekiyor. Allah-u Teala'yı şahit tutarak yemin ediyorsunuz çünkü. Ondan dolayı bu ciddiyetsizlikten uzak durmak gerekiyor. İkinci konu, yalan yere yemin etmek. Bunun sorumluluğu çok ağırdır. Bakın İmam Şafii'de ve diğer ehli ilimin burada özellikle bunun için kefaret kesinlikle gereklidir. Bir işi yapıp yapmamakla ilgili yemin edilmişse, hani bu ben vallahi şöyle bir şey yapacağım diye kendine söz verirken yeminle söz vermesi var aslında burada. Bu yeminlere de diyor tabii ki olabildiğince sadık kalmak gerekiyor ama güç yetmediği takdirde bu yemin bozulacak. Fakat nedir? Bu bozulan yeminin bir kefareti var. Bu yeminlerin kefaretleri de zaten Allah-u Teala bu ayet-i kerimede açık açık belli ediyor. Burada tabii ki asıl ne var? Bir seçenekler sunulmuş olması ayet-i kerimede önemli. Yani onun üzerine tefsirlerde hep durulmuş. Tabii Allah-u Teala buradaki nedir? Genişliği. Hani biraz önce dedi ya, ben müsamahakar Hanif dinini getirdim dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz önce okuduğum rivayette. Ben ne Hristiyanlığı getirdim ne de Yahudiliği. Ben müsamahakar Hanif dinini getirdim. İşte dinimizin gerçekten müsamahakar olduğu bu konuda. Allah-u Teala'nın gerçekten çok merhametiyle, rahmetiyle muamele ettiğini bize görüyoruz İslam ümmetine. Ve burada bakın yeminlerin kefareti var. Her ne kadar burada yeminlerinizi ciddiye alın, önemseyin. Bu yemin ciddi bir konudur ama yapıldığı takdirde de kefaretinde de seçenek sunulmuş olması. Herkesin durumuna göre işte ya burada 10 tane fakiri doyurmak. Bunların detayları mezheplerde farklı. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife sabah ve akşam yemeğinin verilmesini söylemiş. Diğer mezhep imamlarımız ise günde bir öğün 10 tane fakire ama hür olması kaydını koşuyor. Ebu Hanife hür olması kaydını koşmamış. Sabah akşam yemek verme konusunda 10 günlük yemeği vererek yeminin kefareti veya buna güç yetirmeyen kişi de ne yapacak arkadaşlar? 3 gün oruç tutacak. Her ikisi de olabilir ama öncelik nedir burada? Yemek yedirme şeklinde yeminin kefaretinin ödenmesi gerekiyor olması. Ve bakın diyor ki şükredersiniz diye Allah ayetlerini size böylece açıklar. Neye şükredeceğiz? Burada şükür nedir? Aslında şükür konu, ayetteki konu Allah-u Teala'nın hatalarımızdan dolayı bize merhametli davranması. Hata yaptığımızda onun telafisini, telafi edeceğimiz yolu ve yöntemi de bize göstermesi. Ve diyor ki şükredesiniz diye Allah size ayetlerini açıklar. Ondan önce tabii ki son ifade de nedir? Yeminlerinizi وَحْفَضُوا اَيْمَانَكُمْ Yeminlerinizi koruyun. Yani yemin ciddi bir şeydir. Yemin önemli bir şeydir. Ve Müslümanın ne olursa olsun riayet etmek zorunda olduğu bir şey. Bununla ilgili olarak hatta hadis dersimizde güzel bir hadis-i şerif okumuştuk biz. Orada neydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından iki kardeş Hayber yakınlarına hurma bahçelerinde çalışmak üzere gidiyor arkadaşlar. Ve orada bunlardan bir tanesi Yahudiler tarafından öldürülüyor. Ve bu da çok ilginç bir yine tevafuk olmuştu. Bu haftaki hadis dersimizin konusuydu. Orada yemin konusu da var. Ondan dolayı burada ondan bahsetmek istiyorum. Nedir? Öldürülüyor. Yahudilerin demek ki bu öldürme meselesi. Biz biliyoruz. Hani onlar öldürmeyi gerçekten çok iyi biliyorlar ve önceki haftalarda da hani peygamberleri nasıl öldürdüklerini de konuşmuştuk. Bugün zaten dünyanın önünde masumları, bebekleri, kadınları nasıl öldürdüklerini, Tevrat'ın onlara bu emirleri verdiğini hatta iddia ettiklerini biz biliyoruz. İşte yine o zamanlarda aynılar ve öldürülen kişinin ailesi, kardeşi, ailesi, amca oğulları hepsi birden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyorlar. Ve de ne istiyorlar? Diyetlerini istiyorlar, cezalandırılmalarını istiyorlar kardeşlerini öldüren bu Yahudilerin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki orada dinliyor. Hatta burada öldürülenlerden, öldürülen bu sahabeyle beraber Hayber'de olan kardeşi anlatmak istiyor başlarına geleni. Peygamberimiz orada hayır diyor, sen bekle büyüklerin anlatsın diyerekten. Hani sözü büyüklere verme konusuydu bizim hadis dersinde bu hafta konumuz. Ve sonra bakın anlatıyorlar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinliyor ve doğru olduğu belli. Yani haksız yere öldürüldüğü bu gencin belliyken Peygamberimiz diyor ki gencin ailesine aleyhissalatü vesselam, sizden 50 kişi yemin edebilir mi? Sizden 50 kişi bu Yahudilerin evladınızı öldürdüğüne dair bunu gördük diyerek yemin edebilir mi diye soruyor. Tabii ki gelenler çok şaşırıyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, biz böyle bir şey görmedik ve biz 50 kişi bulamayız buna yemin edecek. Çünkü zaten onlar orada iki kardeş gitmişlerdi Hayber yakınlarında çalışmak için. Ve ailelerinden kimse yanlarında değildi ve 50 kişiyi dolayısıyla yemin ettirmek üzere bulamayacaklarını söylediler. Ve bakın burada gelenlerin durumuna empati kurduğumuzda, bakın evlatları öldürülüyor, haksız yere öldürülüyor. Ve gelip haklarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan istiyorlar. Ve Peygamber onlara 50 kişi yemin eder mi dediğinde hayır diyorlar, asla yemin etmeyiz. Yani burada da hani bu ayet-i kerimeleri biz hep okurken sahabenin ayet-i kerimelere teslimiyetlerini de konuşuyoruz. Yani biraz önce mesela o mağarayı gördü, mağarada bir su gördü, işte biraz da yiyecek gördü. Ben burada yaşayayım, hayatımın sonuna kadar züht içinde yaşayayım diyen insan ne dedi? Ben gideyim bunu bir peygambere bir sorayım. Yani Kur'an ve sünnetle olan ilişkileri bizimkinden çok farklıydı. Yani hayatlarında herhangi bir şey yapacakları zaman başvurdukları nedir? Kur'an ve sünnetti. Allah'ın ve Resulünün hükmü. Burada da bakın elbette bu ayetler ile, vahiy ile beslenen bir nesil onlar. Ve bakın ne dediler? Hayır, yapamayız. Biz böyle bir şey yapamayız. 50 kişi bulamayız ve yemin edemeyiz. Peygamberimiz onlara ne dedi biliyor musunuz? Ama Yahudiler bunu yaptı. içlerinden 50 kişi bu genci öldürmediklerine dair yemin ettiler. Aynen şimdi yaptıkları gibi değil mi? Bakın biz bir aydır neler yaşıyoruz. Yani gözlerimiz artık görmediği ne kadar vahşet varsa gördü. Artık izlemekten korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Onların acısını paylaşmak adına hep izlemeliyiz ve diri tutmalıyız. Hep farkında olmalıyız. Hep dualarımızda olmalı, unutmamalıyız diye. Ama aynı zamanda kanıksamaktan, alışmaktan korktuğumuz ne vahşetler izliyoruz. Bütün dünya izliyor. Ve hala baktığınız zaman, söz onlara geldiği zaman başından beri, hatta ilk başında hastanenin bombalanma olayında bile Hamas'ın hastaneyi bombaladığını iddia etmişlerdi. Hala bugün bu kadar vahşet, bu kadar zulüm, bu kadar cinayet bunları herkesin önünde işlemişken hala bunun müsebbibi olarak yine Müslümanları, yine Filistinlileri, yine mücahitleri göstermeye çalışıyorlar dünyaya ve kendilerinin masum olduğuna. Bugün 50 kişi bulup yemin ettiremiyorlar ama dünyadaki bütün imkanları seferber ederek yemin ettirircesine kendilerinin masum olduğuna mücadele ediyorlar. Görüyoruz bunu gerçekten. Bugünlerde yaşadığımız olaylar ve Kur'an sünnetteki haberler, yani bugünlerde okuduğumuz bütün ayetler, bugünlerde okuduğumuz bütün hadisler bize neyi gösteriyor? Onları daha iyi tanıyacağımız delilleri gösteriyor gerçekten. Her seferinde hayrete düşüyoruz. Buradaki konu, bakın ne yapıyorlar? Allah'ın Resulü'nün önünde geliyor bu Yahudi kavmi ve 50 kişi birden biz bu genci öldürmedik diye yemin ediyorlar. Tabii Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman, o dönem içerisindeki durum nedeniyle ne yapıyor? Uzlaşma yoluna gidiyor. Gencin diyetini aileye kendisi ödüyor. Ve bu meseleyi bu şekilde kapatıyor. İtidalli bir yaklaşım sergiliyor. Tabii sonra Hayber'de cevabı verildi Yahudilere. Hayber Kalesi teslim alındı. Bugünlerde bunlara aşinayız. Hayber'de onların hurma bahçeleri kesildi ve Hayber fethedildi. Ve Hayber Yahudileri de sürüldü. Ama onun öncesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birçok hikmet sebebiyle bakın bu cinayet olayını bu şekilde çözüyor. Diyeti kendisi vererek orada da bakın yemin konusunun ne kadar önemli olduğunu hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nezdinde hem de sahabilerin nezdinde yemin meselesinin ne kadar önemli olduğunu da görmüş oluyoruz. Demek ki yeminlerimizi korumamız gerekiyor. Bilmeden ya da bilerek edilen yeminlerin hepsi hoş görülmemiş ve bunların bir kefareti var. Kefaret de zaten ayet-i kerimede açık açık söyleniyor. İnşallah bundan sonra biraz yemin olayına bu anlamda dil alışkanlıklarımız konusunda da bakmamız gerekiyor. Allah adına edilen yeminler özellikle. Burada yeminler hakkında bir takım sınıflandırmalar, yemin çeşitlerinden bahsediyor. Nedir? Mesela burada en önemlisi kasten edilen yeminler de yalan yere birinin hakkını yemek üzere edilen yeminler var. Onunla ilgili bir hadis var, onu okumak istiyorum, not aldım. Ona bakalım. Bakın Buhari'den bir hadis. Ne diyor? Bir bedevi Arap gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar hangileridir diye sormuş. Hazreti Peygamber Allah'a ortak koşmak diye buyurmuş. Bedevi daha sonra hangisidir diye sorunca Hazreti Peygamber anne babaya karşı gelmektir diye buyurmuş. Yine bedevi sonra hangisidir diye sorunca Hazreti Peygamber gamus yeminidir diye buyurmuş. Ben gamus yemini nedir diye sordum. Şöyle buyurdu. Yaptığı yeminde yalan söylemekle birlikte Müslüman bir kimseye ait olan bir malı o yemin vasıtasıyla kesip almaktır. Her kim yaptığı yemini ile Müslüman bir kimsenin hakkını kesip alırsa Allah o kimseye cehennem ateşini vacip kılar, cenneti de ona haram kılar. Adam ey Allah'ın Resulü, ya bu aldığı şey önemsiz bir şeyse de mi diye sorunca Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. İsterse misvak ağacından bir çubuk olsun. Yine de bakın yalan yere yemin ederek bir Müslüman kardeşinin hakkını alan, hakkını yiyen, hakkını gasp eden cehennemde mutlaka diyor cehennem ateşi ona nedir? Vaciptir. Yine Abdullah bin Mesud'dan her kim yalan yere ve kasti olarak yemin edip de o yemin vasıtasıyla Müslüman bir kimsenin malını haksızca alacak olursa Yüce Allah'a kendisine gazap etmiş olduğu halde kavuşur. Ve bakın sonra da Ali İmran suresinin 77. ayeti iniyor. Şüphesiz Allah'a olan ahitlerini ve yeminlerini az bir pahaya değiştirmişlerdir. Evet, o anlamda her ne kadar buradaki kefaret konusunu görüp de bu yemin meselesini küçümsemememiz gerekiyor arkadaşlar. Yeminin dediğim gibi çok farklı boyutları var. Bu şekilde yalan yere kasıtlı yemin ederek birine zarar vermek, birinin malına, birinin canına, birinin hakkına, hukukuna kastetmek konusu yemin meselesini aslında bambaşka bir yere götürüyor. Aynen biraz önce anlattığım kıssada Yahudilerin yapmış olduğu gibi. Ondan dolayı bu konu çok önemli. Mahkemelerde de hala biliyorsunuz bu yeminler sadece Müslüman ülkelerde değil, gayrimüslim ülkelerde, Batı toplumlarında da hala yemine bir yer ve önem veriliyor bu anlamda. Yemin delil olarak da kabul ediliyor. Ama bunu öylesine çok kolay bir şekilde yapan insanlar var ise bunun da cezasının çok büyük olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bu kolay bir şey değil, öylesine yapılacak bir şey değil. Ondan dolayı yeminleri böyle oyuncak haline getirmemek, oyun haline getirmemek ve yeminin ciddiyetini bozmamak için böyle dilimizde de fark etmeden bu yeminleri kullanmak kesinlikle hoş görülmemiş dinimizde. İnşallah bugün dersimizi burada kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Dediğim gibi sonraki ayetlere içkinin haram kılınışının kesinlikle ve kati olarak haram kılan ayet-i kerimeye inşallah önümüzdeki hafta bakacağız. Bugün burada bırakıyoruz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.